Erkam Radyo'nun değerli dinleyenlere hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programıyla yeniden karşınızdayız. Sorayım, nasılsınız Mustafa Bey?
Sağ olun. Sizler nasılsınız Mustafa
Teşekkür
Bey?
Ederim. Bizler de iyiyiz. Malum mevsime bağlı olarak inişler çıkışlar devam ediyor. Ama inşallah sağlık afiyet olacak.
İnşallah.
Evet, baktığımızda geçen hafta o kadar çok farklı şeyler konuştuk ki. Yani haftaya başladığımızda ve arkasından gelen olaylar başladı. Bir Suriye gerçeği var. Yani 10 gün mü, 15 gün mü?
12 gün, 12 ya da 13 gün herhalde.
Hadi bilemediniz işte. Bu hafta geri kalan günlerde saydığımızda 20 günde coğrafya inanılmaz değişti. Konuşulanlar değişti, her şey değişti. O işte Suriyeliler ne zaman gidecek şeyine, Suriyeliler niye gidiyor herhalde? Yani sadece bizde değil, batıda da öyle oldu. İşte
evet.
Almanya aman tedbir almazsak çok ciddi sıkıntıya gireriz demeye başladı. İşte bizde iş dünyasında insanlar işte çalışanlarımın yarısı Suriyeliydi. Gittiler ben ne yapacağım? Krizi başladı. Vesaire vesaire. Dolayısıyla enteresan heyecanlı bir günler geçiriyoruz. Bunun genel anlamda yansımaları ne olur? Şu an daha çok erken ama genel anlamda yansımalarına bakmamız icap eder.
Evet, şeyden itibaren baktığımız zaman cumartesi gece başlayan ve pazar sabahında Şam'ın ele geçirildiği, diktatörün de ülkeyi terk ettiği, ilk anda nereye gittiği bilinemedi ama neticede sahipleri kendi ülkelerine çektiğini öğrendik bir taraftan da.
135 milyar dolar mı, 165 milyar dolar mı? Rivayette muhtelif.
İşte bir sıfır atmak nasıl lazım diye düşündüm ben.
Yok, sıfır atmayalım ama yani netice itibariyle çok ciddi bir şey. Ülkenin bütün kaynakları bu anlamda tüketildi. Yani şöyle kalan işte uçaktı, gemiydi, işte silah ne derler sistemleriydi. Bunlar herkes bir taraftan bombalıyor. Çünkü
evet.
Kimse gelenlerin eline geçsin istemiyor. İşte İsrail bir taraftan, işte evet. Diğerleri bir taraftan. Biz de kendi yakın çevremizde terör örgütünün eline geçmesin diye onları yapıyoruz. Dolayısıyla tepeden tırnağa yeniden yapılanması gereken bir ülke. Ve çok soru işareti olan bir durum. Ama Türkiye'nin özellikle duruşu itibariyle çok net durduğu, kimseyle bu anlamda hani acaba dedirtmeden, masada var mıyız yok muyuz cümlesini kurdurtmadan net net yürüdüğü bir dönem yaşıyoruz. Allah güzellikler lütfetsin hem Suriye için hem bizim için
evet.
diye dua edelim. Ama gidilecek daha yolun olduğu da evet. gün gibi ortada. Şimdi geçtiğimiz hafta enflasyonun açıklandıktan sonra en çok tartışılan konuların başında malumunuz işte Aralık ayında beklenen faiz indirimi gelecek mi? Politika faiz indirimi. Bir de sizin ne kadar dikkatinizi çekti bilmiyorum ama son dönemde Türkiye'de biraz Arjantin'in başkanına ve onun son dönemde yaptıklarına böyle inanılmaz övgüler, böyle metiyeler diziliyor. Yani oradaki en temel söylenen özellikle kamu harcamalarının tasarrufun işte işçi sayısının 50 bin azaltılması, işte bir sürü tasarruf tedbirlerinin alınması vesaire vesaire ondan kinaye Türkiye'de bunlar niye yapılmıyor şeklinde serzenişlerde bulunuyor. Zaman zaman biz de kamu tasarrufu konusunda dile getirdik yani. Eğer toplu bir iyileşme olacaksa kamunun tasarruf etmesinin öneminden bahsettik. Sonra da gayri ihtiyar ben oturdum bir bulabildiğim bütün veriler üzerinden Arjantin'le Türkiye'yi karşılaştırmaya çalıştım. Bir kere her şeyden önemlisi yani şu İbn Haldun'a atfedilen şey var ya coğrafya kaderdir şeyinde.
Evet.
Yani Arjantin nere, Türkiye nere? Arjantin'in sağında Şili, üstünde Brezilya var. Başka da kimseyle. Bir de Uruguay'la anladığım kadarıyla şey var. Sınır var. Başka bir şey yok.
Dünyanın kocaman bir ülke.
Kocaman bir ülke. Nüfus az.
Tehdit az.
Tehdit yok. Bir tehdit şey de vardı. İngiltere tehdit etmişti.
Evet. Falkland adaları. Onu da kaybettiler.
Onu da kaybetti. Şimdi böyle depremi yok, o su yok, bu su yok. Yani böyle enteresan karşılaştırmalar. Yani bazen diyorum yani insanlar hani İstatistik yalan, rakamları yalan söylemez ama istatistiği istediğiniz yalanı söyletebilirsiniz diye böyle klişe bir ifade vardır. Burada da öyle yani birisine övgüler dizecekseniz her türlü şeyi gerekçeyi kullanıyorsunuz. Gömecekseniz de her türlü gerekçeyi kullanıyorsunuz. Dolayısıyla son dönemdeki bu Arjantin güzellemeleri tamam adamlar bir başarı elde etmiştir, ediyordur zaten görünüyor rakamlardan. Ama ve lakin Türkiye ile birebir karşılaştırmak kadar abes olamaz. Arjantin'in dibinde Suriye'si mi var, Irak'ı mı var, İran'ı mı var? Ukrayna'sı mı var, Rusya'sı mı var, kim var da bu tip karşılaştırmalar yapılıyor sorusunun cevabını ister istemez ben de kendime soruyorum, başkasına sormuyorum. Buyurun, ne diyorsunuz? Yani bu olaylar ve özellikle para politikasının Aralık ayında Merkez Bankası'nın bir faiz indirimi olur mu, olmaz mı, olursa nasıl olur? Konuda yorumlarınızı alayım.
Şimdi Merkez Bankası'nın bir faiz indirimi yapacağını bence yapacak ama bu sembolik bir şekilde kalacaktır. Çünkü ona en azından moral olarak ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bunun ipuçlarını da verdi zaten Merkez Bankası. Bu Arjantin kıyaslamasında diğer şeylerde de Merkez Bankası üzerine düşen şeyi yapıyor. Tedbirleri sıkılaştırmayı alıyor. Hatta eleştirel bakış açısında bulunanlar şöyle bir şey de argüman da ortaya koyuyorlar. Kendisine, Merkez Bankası'nın kendisine ayrılmış alanı iyi kullanıyor. Yani müdahale edildiğini hala ima eden şeyler var. Ama şu ana kadarki süreçte, yani bu yılın son çeyreğinde içinde bulunduğumuz dönemde enflasyonun daha da aşağı geldi ve ekonominin biraz rahatlamaya başladığı bir dönem olması bekleniyordu. Henüz oralara gelemedik. Bunun gerekçesi olarak da dönüp Merkez Bankası üzerine düşeni yapıyor. Geriye ne kaldı? Kamu üzerine düşeni yapmıyor gibi bir yaklaşım var. Tabii burada da kamunun yapmaya çalıştığı bütçe açısından, mali açıdan gelir artırıcı faaliyetler, yeni vergi alanları, vergileri, o tarafa doğru bir şey var. Tasarrufla ilgili şeyler, tasarruf bir takım yatırımlardan, yani reelde baktığımız zaman gerçekten bir takım yatırımların ertelendiğini görüyoruz. Onlar çok fazla görülmüyor. Ancak kamu harcamalarının artışının devam ettiği, orada herhangi bir kısıtlamaya gidilmediği eleştirileri var. Tabii bir taraftan deprem yatırımları devam ediyor. Kaçınılmaz bir şekilde o devam etmek durumunda ve jeopolitik riskler de devam ettiği için orada da harcamalar devam ediyordur. Doğal olarak İçinde bulunduğumuz gerçekler çerçevesinde önümüzdeki yılda ilk çeyreği de yine bu şekilde sıkıntılı geçebileceğini söyleyebiliriz.
Evet.
Şey olarak Suriye'yi çok az konuştuk. Suriye'ye
gireceğimiz için ben öncelikli olarak orada mı girizgah yaptım?
Suriye ile konuşalım isterseniz Ünsal Bey. Şimdi Suriye'de jeopolitik risk derken yani tabir caizse deri yüzüldü, sadece kuyruğun yüzülmesi kaldı gibi bir durumdayız. Tabii gelecek sistemin şeyinin kendisini tasfiye edip yeni bir yapıyla, herkesi kapsayan bir yapıyla hareket edeceğini delege ettiler. En başındaki liderler başta olmak üzere. Ancak bunu çevredeki aktörler kendi bakış açılarına göre satın alıyor. İşte kimileri diyor ki bizim içimizde de Türkiye'de de bu insanların hala teröristdir, bunlar asla değişmez gibi sert bir yaklaşımda bulunanlar da var. Değişeceği yönünde yaklaşım var ama ortaya konan ilk son bir haftadır, bugün 6. gün zafer elde ettikten sonra verdikleri mesajda herhangi bir örselenme, sendeleme söz konusu değil. Özellikle dün de MİT Başkanı'nın Şam'ı ziyareti, işte Golani ile beraber namaz, cuma namazını kılması, onun kullandığı arabayla hareket etmesi, gitmesi çok önemli mesajlar içeriyor. Dolayısıyla Suriye'de bir sıkıntı çıkar mı çıkmaz inşallah. Neler olur tarafına bakıldığında da özellikle Türkiye'nin kendi müdahale ettiği İdlib'e kadarki olan bölgede özellikle evlerine döndürülen Suriyelilerin orada yaşayabilmesi için ortam oluşturmada bir takım faaliyetler var. İşte iş yerlerinin açılması, ev inşası, işte altyapı yatırımları gibi. Yani model olarak Türkiye'nin aynı şekilde diğer tüm coğrafyaya da yayılması mümkün. Burada en çok belki Suriye içerisinde Halep çok perişan bir durumda. Rusların rejim güçleriyle beraber bu halı bombardımanı diye tabir edilen bombardıman sistemiyle yerle edilmiş adeta bir Gazze de orada var yani. Ben öncesinde Halep'e gitmedim, siz gittiniz mi bilmiyorum Ünsal Bey. Ancak o videolarda görünen özellikle drone görüntülerine bakınca yani kum yığınları var
şehrin, olmuş
binaların arasında. O kum yığınlarının hepsinin vaktinde binalar olduğunu düşünebiliriz. Çok iş var. Zaten pazartesi günde bunun Suriye'nin fırsatı nedir diye sorulduğu zaman borsayı konuşurken belki değineceksiniz. Özellikle çimento, demir çelik, inşaata yönelik faaliyeti gösteren firmaların hisselerinin tavan seviyesine gelmesi de bunun ipuçlarını veriyor. Burada bir yatırım fırsatları var. Dolayısıyla burada da tahminimce tüm özellikle zengin Arap ülkelerinin kesenin ağzını açacağını bekleyebiliriz. Burada işler olacaktır. Belki ilk aşamada olmasa bile Türkiye'deki maliyetlerden ötürü özellikle Mısır'a kaymış olan tekstil, özellikle konfeksiyon tarafındaki yatırımların Suriye'nin, Mısır'ın yerine Suriye'nin alması kuvvetle muhtemel diye düşünüyorum. Çünkü iç savaş çıkmadan önce de bir takım yatırımlar Suriye'de.
Çok ciddi yatırımlar vardı.
Evet, özellikle o bölgeye yakın Gaziantep, işte Güneydoğu'daki iş adamlarının
Kahramanmaraş, Kilis hepsinin orada ciddi yatırımlar vardı.
Orada ilgisi vardı. O ilgi hızlıca tamamlanacaktır. Ve çok daha önemli bir unsur, o coğrafyada iş yapan iş adamlarının herhangi bir iletişim sorunu olmayacak. Yani hem evet, Türkçe bilen hem Arapça bilen ve üstelik bu ikisini de ana dili olarak bilen insanlar olacaktır. Dolayısıyla o coğrafya önümüzdeki dönemde adeta bir nasıl Avrupa Birliği diye bir birlik var. Orada her ne kadar dil vesaire kültür şeyleri nispeten olmasa bile burası da aynı şekilde herhangi bir kültür problemi doğmaksızın Türkiye'nin bir uzantısı gibi bir fırsat doğurduğunu söyleyebiliriz. Bunun yine enteresan yorumlar var. İnsanlar oturunca enteresan yorumlar yapıyorlar. İşte Suriyeliler giderse ne olur, kalırsa ne olur diye. Giderse yorumlarından bir tanesi de gayri safi milli hasılamızın azalacağı yönünde. Siz de güldünüz, ben de güldüm. Bir taraftan işte fırsatlar var.
Yük bunlar gitsinler diye öbür taraftan.
Evet, öbür taraftan da böyle şeyler var.
Şu olacaktır yani, nitelikli insan bulmak da, çalışan insan bulmak da zorlanan ekonomide bu anlamda bazı dezavantajlar olacaktır ama bu yani bu kadar köklü ya da işte gayri safi yurt dışı hasılanın yani bunda pozitif etkilerini düşündüğünde yeni bir açılım olabilir yani burası.
Olabilir. Şu var zaten, eğer özellikle sanayi bölgelerinde mesela Konya'da bildiğimiz o coğrafyadaki birçok yerde artık İstanbul'da dahi sanayi bölgelerine gittiğiniz zaman çalışanların hele böyle beden gücü gerektiren işlerde ciddi sayıda yabancı çalışıyor. Sadece Suriye değil, Afganlı işte. Diğer benzer coğrafyadan gelen işçiler çalışıyor. Onların dönüyor olması işçilik ücretlerini daha da artıracağı yönünde bir şey var. İş adamları tarafında endişeler de var.
Evet, var. Şimdi baktığımızda sizin söylediğinize ilave edeceğim çok fazla bir şey yok aslında. Hepsini gayet güzel net ifade ettiniz. Sadece burada henüz daha taşlar yerine oturmuş değil. Taşların yerine oturması için biraz zamana ihtiyaç var. Bir de özellikle Amerika'da Trump'ın başa gelmesi 20 Ocak diye biliyorum. Yani bir aydan evet, daha fazla bir zaman var. Onun öncesinde Biden ve ekibinin onun çok farklı yaşayan gibi bugün de zaten biliyorsun Dışişleri Bakanı geldi, görüşmeler yaptı. Tabii kapalı kapılar ardında olduğu için ne olduğunu bilmiyoruz. Sadece bizim Dışişleri Bakanı'nın yapmış olduğu bir açıklama var. Amerika ile Suriye konusunda mutabakız. Mutabakız cümlesi ne anlama geliyor? Onu ilerleyen zamanda göreceğiz. Ama görünen o ki Türkiye'nin şu an eminliğinden çok fazla bir problem yok. Özellikle İsrail'in karadan Şam'a doğru ilerliyor olması iki gün Türkiye'de piyasalarda özellikle borsada çok ciddi negatif satın alındı. Bugün o işte görüşmeler özellikle Blinken'la yapılan görüşmelerden sonra bir toparlama oldu. Yani çok böyle anormal bir toparlamadan bahsetmiyorum ama en azından negatifler artıya döndü. O artıya baktığımızda yani şunu söylüyor bize ekonomik gerekçelerden çok siyasi gerekçeler önümüzdeki günleri daha çok etkileyecek gözüküyor. Çünkü ekonomik gerekçeler bugünden yarına değişmiyor. Sadece değişme potansiyeli ya da olabilecek fırsatlar alınıp satılıyor. Ama şu an Suriye mevzunda özellikle hem Dışişleri Bakanı'nın hem MİT Başkanı'nın Suriye'de aktif olarak rol alması, oradaki bütün gruplarla görüşüyor olması, o grupların bir arada tutulmasına Türkiye'nin oynadığı rol gibi birçok başlık yani Türkiye'yi var mısınız masada sorusundan başka bir noktaya getirdi. Şimdi şunu tartışıyor insanlar. Yani nasıl bir model olacak? Türkiye'nin orayı etkilemesi işte Kanada-Amerika modeli mi? İşte İngiltere-Amerika modeli mi? Türkiye-Kıbrıs modeli mi? Gibi bir sürü modelden bahsediliyor. Bizim radyoda program yapan arkadaşlar da bu konunun uzmanı olan arkadaşlar da Halil Hoca falan bunlar değindiler, değerlendirdiler. Dolayısıyla böyle ilginç bir döneme giriyoruz. Ama şu bir gerçek. Ezberlerin çok hızlı bozulduğu, her şeyin çok hızlı geliştiği bir dönemdeyiz. Bu dönemi yönetecek dirayet, basiret fevkalade önemli. İnşallah Türkiye bunun üstesinden gelecek.
İnşallah.
Şimdi buradan isterseniz yani yine şeye dönelim. Yani sembolik midir, değil midir kısmını bir tarafa bırakacak olursak faiz indiriminin artık bir an önce başlaması noktasında özellikle iş dünyası panik vaziyette. Sebebi şu, bu maliyetlerle yatırım olmuyor, bu maliyetlerle işletme sermayesi ihtiyacı karşılanmıyor. Dolayısıyla ekonomide bir soğuma var. İki çeyrektir biliyorsunuz, evet. Küçüldük yani. Aslında bir önceki çeyreğin verisi açıklandığında küçülme değildi. Ama son çeyreğin, üçüncü çeyreğin verileri açıklandığında geriye yönelik düzeltme yapılınca 0.2, 0.2, iki çeyrekte de küçüldük. Teknik anlamda baktığında bir çeyrek daha küçüldüğümüzde teknik anlamda resesyona girmiş oluyor ülke. Bir yani son çeyrek içinde bulunduğumuz çeyrekte de küçülür mü? Büyük ihtimalle küçülecek. Dolayısıyla teknik bu sıkışıklığın aşılması için de bir an önce bu politika faiz oranının aşağı çekilmesi, ona bağlı olarak da işletme sermayesi ihtiyacı ve yatırım ihtiyacının karşılanacağı bir seviyeye gelmesi gerekiyor. İşte burada Arjantin'le karşılaştırabiliriz. Yani Arjantin'in biliyorsunuz politika faiz oranları çok yukarılardaydı. 8 aydır sürekli indiriliyor. Politika faiz oranı 32'lere kadar geldi. Yanlış hatırlamıyorsam şurada ekranımda Arjantin'i bir bulayım. Çünkü her ne kadar biz katılmasak da son dönemde inanılmaz bir Arjantin karşılaştırmasına şahit oluruz biz de. Oradaki enflasyon oranı hala çok yükseklerde. Yani %186 oranında şey var, politika faiz oranı 32. Buradan baktığımızda ama enteresandır. Enflasyonun dışında hiçbir verilerinde negatiflik yok. Sadece enflasyonu düşüreceğim diye ekonomiyi yavaşlattıkları için ekonomi son dönemde 1.7'lik bir küçülme yaşadı. Onun haricinde diğer bütün makro verileri, işsizlikte, diğer konularda gayet olumlu görünüyor. Dolayısıyla enflasyonla mücadelede onların yaptığı iyi şeyi ne diye baktığımızda maliye politikasının uygulanmasında ciddi adımlar atıldı. Türkiye'de de önümüzdeki dönemde yani maliye politikası bugün de Mehmet Şimşek'in bir açıklaması vardı. Özellikle kayıt dışıyla mücadele konusunda çok daha agresif ve denetimlerin artırılmasına yönelik bir sürece giriyoruz diye bir ifade vardı. Şu da bir gerçek. Maliye politikası devreye girmeden sadece para politikasıyla enflasyonla mücadele etmek mümkün olmayacaktır. Buyurun siz devam edin isterseniz.
Evet. Tabii önümüzdeki dönemde enflasyona bağlı olarak faizlerin biraz daha belki hızlı aşağı doğru gelmesi beklenir. Geçen hafta alınan kararlardan bir tanesi, bankacılık sistemi açısından baktığımızda da yani ekonominin sağlıklı ve güçlü bir şekilde finanse edilme ihtiyacı önümüzdeki dönemde bakacak olursak, orada enflasyon muhasebesi de ertelendi bankalar açısından. Onu da olumlu bir gelişme olarak dikkate alabiliriz. Bankaların sermaye ihtiyacı ortaya çıkmayacak. Yine bankalar nezdinde sıkı para politikası çerçevesinde bankaların büyümesini kısıtlayan bir takım rasyolar var. Onların belki rahatlatılması beklenecek. Yani sadece tek başına faiz oranındaki sembolik iyileştirmenin yetmeyeceğini biliyoruz. Ama bu gayri kayıt dışı ekonomiyle ilgili yıllardır mücadele sözü ediliyor. Bir taraftan da
mücadele söz ediliyor ama kendisi edilmiyor.
Bir taraftan da böyle dönemlerde kayıt dışılığın artırıldığı, kayıt dışının dışlığın avantajlı hale geldiği bir dönemdeyiz. Neticede kurumlar vergisine baktığımız zaman, sadece ona bakacaksak, zaten %20'den 25'e çıkmış durumda. Yine enflasyondan kaynaklanan karlar söz konusu. Enflasyon muhasebesi de her ne kadar reel sektörde uygulanmış olsa bile bir takım kafa karışıklıklarına da neden oldu. Hala orada bir izahta muğlaklıklar yaşanmıyor da değil yani. Buradan borsa tarafına geçecek olursak, Ünsal Bey, borsadaki şey nedir? Bu hafta Sermaye Piyasaları Birliği'nin bir kongresi vardı.
Evet.
Orada tartışmalardan bir tanesinde Amerika'daki borsa gelişmeleri, Dow Jones ve S&P, Nasdaq özellikle teknoloji şirketlerinin etkisinden bahsedildi. Teknoloji şirketleri çok etkin ve borsayı alıp götüren en önemli unsur. Bizim borsamıza baktığımız zaman, bizim borsamızda da benzer bir şekilde teknoloji şirketlerinin öne çıkması gerekir diye bir yorum oldu.
İşte gerekirle fiiliyat öyle değil yani.
İşte öyle değil yani, teknoloji şirketlerimizden unicorn olacak şirketler olmalı ve onlar da borsada olmalı, borsaya açılmalı. Yani oradaki büyümeler geometrik eksponansiyel olarak arttığı için borsada da o tür firmalara ihtiyaç olduğu ifade ediliyor.
Şimdi o tip firmalar var mı diye önce bir bakmak lazım. O firmalar daha yeni yeni ortaya çıkmaya başladı. Yani teknolojinin özellikle savunma sanayinin tetiklediği, daha sonra işte oyun sektörü, sağlık, işte uzay teknolojileriyle alakalı farklı firmalar ortaya çıktı. Onların uygulamalarını gördük. Yani burada da konuşmuştuk hatırlarsanız. Daha önceden yabancıların koşulsuz tek tabancı oldukları belli alanlarda onlarla korakor mücadeleden, sadece Türkiye'de değil dünyanın her tarafında onlardan iş alacak, onların elindeki işlerden kendine pay edinecek bir şirketler silsilesi gelmeye başladı. Ama bunların tabii halka arz süresi bizde biraz yavaş ilerliyor. Çünkü öncelikli olarak firmanın sahipleri bir, yani acaba ederinde miyiz, ucuza mı gider? Bir de bunun bir hazırlık süreci var. Yani bugün başlasanız bir şirkete, eğer anonim şirketseniz kuruluşunuzdan itibaren, onun işte bir kayıt sermaye sistemine geçişi var. O bir süreç. SPK'ya başvuruyorsunuz. Oradan çıktıktan sonra da halka arz süreci var. Sizden önce o süreci işletmiş olanlarla mücadele ediyorsunuz. Piyasa şartlarını gözlemliyorsunuz. Çok değişkeni var. Çok fazla bileşenin olduğu bir alan burası. Onun için bizim tavsiyemiz burada öncelikli olarak, yani yolda yürürken belki istediğiniz nihai büyüklüğe ulaşmadınız, şirketinizin değeri oraya ulaşmasa dahi öncesinden bu hazırlıkların yapılması, özellikle en fazla vakit kaybedilecek olan kayıt sermaye sistemine geçilmesiyle alakalı o süreçlerin tüketilmesi gerekir. Ondan sonra piyasa şartlarına göre ne zaman halka arz edileceği, bir de o dönemdeki halka arz talebinin yoğunluğu. Çünkü hatırlarsanız bir ara 160 tane şirket bekliyor demişti, sonra 80'e düştü. Bu piyasalar aşağı gelince bekleyen şirketler beklemeye devam etti. Bir kısmı halka arzdan vazgeçti.
Vazgeçen de var, evet. Çok
ama geçen haftadan itibaren şunu görüyoruz. Tekrar bir hareketlenme olacak. Hatta bu işe yoğun olarak yani halka arzı aracılık eden yatırım bankalarının yöneticileri 2024'ten daha parlak bir 2025 bekliyoruz. Özellikle yılın ikinci yarısından sonra çok yoğun bir hareketlenmenin olacağına dair ipuçları veriyorlar. Bu ipuçların hepsini birlikte tutup göreceğiz yani ne olduğunu. Bu hafta biliyorsunuz iki tane halka arz vardı. Evet. Taleplerin ne olduğunu şu an incelemediği için bilmiyorum ama en azından o sürecin açık olması, o kaynağın özellikle maliyetinin çok yüksek olduğu 60'larla 70'lerle 80'lerle kredilerin kullanıldığı bir ortamda maliyetsiz öz kaynak mahiyetindeki kaynağın girişinin çok değerli olduğunu bir daha altını çizmiş olalım. Borsa bundan nasıl etkilenir? Borsa yani şöyle kafayı bir doğrulttu. Tekrar rekorlara doğru gidecek gibi bir görüntü arz etti. Sonra işte bu sıcak gelişmeler arkasından özellikle bölgemizde İsrail'in ipe sapa gelmeyen yani ne zaman ne yapacağı belli olmayan hareketlerine dikkat aldığında Türkiye ile karşılıklı bir yani Cumhurbaşkanı diyor ya sınır olacağız Lübnan'dan sonra. Olduk yani. Lübnan'a bile beklemeden sınır olduk. Çünkü Lübnan şu an gündemde bile değil. Yani adeta Lübnan şeyin kontrolünde gibi. Sanki İsrail'in kontrolüne girmiş gibi bir görüntü arz ediyor. Ama dengeler değişecektir. Önümüzdeki aylar hem siyaseten hem ekonomik anlamda çok hareketli günlerin yaşanacağı dönemler olacaktır diye düşünüyorum. Bilmem katılır mısınız?
Evet, İsrail konusu tehdit olmaya devam edecek. Lübnan'la ilgili en son açıklamaları eğer artık Lübnan'dan bir saldırı olursa biz sadece Hizbullah değil tüm Lübnan'ı hedef alacağız diye bir açıklaması var.
Kendinden kendine saldırır yapar onu.
Yani dolayısıyla istediği zaman zaten istediği ülkeye saldırabiliyor bu dönem.
Ya bu kabul edilebilir bir şey değil.
Evet yani. Buradaki şey Suriye'deki gelişmeler çerçevesinde orada yeni bir yapı oluşurken o yapıyı sabote etme adına çünkü fark ederseniz ilk aşamada tüm havalanlar yani Suriye'nin zaten hasbelkader ayakta kalmış altyapılarını hedef alan bir saldırı söz konusu. Oralarda bir takım şeyler, gelişmeler, yatırımlar yapmaya başlandığında bu devam ederse bizi de doğrudan etkileyecek bir sonuca gidebilir diye düşünüyorum. Neticede oradaki yapılacak yatırımlarda şöyle veya böyle planlanmasında, müteahhitliğinde bizim kuvvetli muhtemel yer alacağımızı düşünüyor.
Ya dengeler değişirken şimdi şu var. Bugüne kadar İsrail kurulduğundan bu yana zaten ya Dünya Savaşı'nın sonrası bütün dünyanın harmanlandığı, Koca Osmanlı İmparatorluğu'nun yok edildiği bir dönemden geliyoruz. Yani bugüne kadar İsrail ya da bu bölgede yani güç olmaya çalışan herkes elini kolunu sallayarak gelmiş. Özellikle uluslararası güçler, eskiden İngiltere, şimdi Amerika, zaman zaman Çin ya da işte diğer ülkeler, Rusya gibi ülkelerin desteğiyle buralarda bir şekillenme olmuş. Ama şu an geldiğimiz şeyde Çin kendi derdine düşmüş vaziyette. Tayvan gibi bir problemi var orada. Amerika ile ticari savaşlara başlıyor. Rusya, Ukrayna'dan dolayı ciddi örselenmiş vaziyette. Orada farklı bir şey var. Dolayısıyla bu coğrafyanın şekillenmesinde bu coğrafyanın oyuncularına ihtiyaç var. Hatırlarsanız bu İlk süreç başladığında bir Davut koridoru diye bir kavram duyduk. Daha önceden duymamıştık
evet,
bunu.
Evet, duymadık.
Varsa bile biz bilmiyorduk. Neymiş Davut koridoru? Irak'tan İsrail'e işte o bölgede bir anlamda işte terör örgütleriyle İsrail'in dirsek temasıyla YPG başta olmak üzere bir koridorun oluşturulması. Dolayısıyla İsrail'in o işte vaat edilen toprak dediği kalemden Irak'a doğrudan ulaşabileceği bir kanalın açılmasıydı. İşte bu gelişmeler onları engelledi gibi görünüyor. Önümüzdeki günlerde de işte özellikle bu Şam'a olan yürüyüş, Golan Tepelerinin arkasındaki bütün su havzalarının işgal edilmesi gibi meseleler bunlar masaya yatacak. Benim dikkatimi çeken hususlardan bir tanesi, yani onu da ilk defa duydum. Neyse Amerika'nın bir şey varmış, doktrini varmış. Ben varken hiç kimse coğrafyasını değiştiremez, sınırını değiştiremez gibi bir cümle. Yani sınırını değiştiren hangi birlikten olursa olsun, ister NATO'dan olsun, ister başka bir yerden olsun, doğrudan Amerika'nın hedef haline gelir diye bir açıklaması, ya daha doğrusu bir doktrini varmış. Diyorum da ya bu İsrail hiç işlemiyor mu? Yani bir sürü...
İsrail lehine işliyor. Golan'ı onlara bıraktılar ya. Belki evet. Bu Suriye'deki oluşum çerçevesinde tekrar toprak kazanmaya yönelik şeyler olacaktır. Var. Belki Suriye'yi masada Golan'ı terk etmeye ikna edecek bir projeleri de olabilir.
Ya muhtemeldir.
İmza attıracaklardır.
Yani. Dolayısıyla yani burada yani hakim gücün dayattığı sadece kendi istediği gibi yorumladığı uygulamaları da göreceğimiz bir döneme giriyoruz. Yani çok daha konuşacağız bu konuyu. Onun için tüketmeyelim hepsini.
Evet.
Zaten hepsini tüketemeyiz anlamıyoruz çünkü hepsini.
Altın fiyatları bugün yine bahsettiğim kongrede bir cümle geçti. Çin'de ve bir Afrika ülkesinde hangisi olduğu şu anda aklıma gelmiyor. Keşfedilen devasa altın yatakları oldu. Dolayısıyla bu nedenle de altın fiyatlarının gerileyeceğine ilişkin bir yorum. Ya duyduk şimdi, ama inanılır mı?
Yani şimdi eğer yoğun bir şekilde borsayla uğraşıyorsan hisse senetlerinin ne zaman nasıl piyasada prim yapacağının hikayelerini anlatırsın. Kripto ile uğraşıyorsan kriptoların ne kadar değerli, mübarek ve karşılığı olan bir şey olduğunu anlatırsın. Yani herkes kendine göre anlatıyor. Evet. Ama bir gerçek var. İnsanlık tarihinden beri değer saklama aracı olan altının özellikle merkez bankalarının bu ilgi alakası devam ettiği sürece hiç öyle yani ne derler bayrağı aşağı doğru çevirmeyeceğini görebiliyoruz. Ha yukarı gider mi? O tartışılmalı bir mevzu. Yani 2600 dolarlarda onsunun 2600 dolarların biraz üzerinde olması, burada dalgalanması normal gibi duruyor ama yani bundan yaklaşık ne kadar oldu? İşte Şubat ayında falan baktığımızda Şubat ayında 2000 dolar olan hatta 2000'in altında olan altının şu an 2600-2700 dolarlarda olması laf olsun diye olmadı. Yani öyle birilerinin canı sıkıldığı için aynı kripto paralarda olduğu, Bitcoin'de olduğu gibi 15 bin dolardan 100-102 bin dolara çıkmadı. Burada farklı bir dinamik var. O farklı dinamik herkesin kendi bulunduğu yerden yorumlayabileceği mahiyette. Ben de yani altının bu seviyelerde, en azından bu seviyelerde kalabileceğiyle alakalı bir inancım var. Yukarı gitmese dahi bu seviyelerde kalır gibi bir inancım var burada.
Asgari ücret toplantıları başladı.
Ona ne zaman gireceksiniz?
Dolayısıyla bu hafta görüştüğüm bir iş adamı Konya'dan, sizin de tanıdığınız İbrahim Özen şunu ifade etti. Müsiat bünyesinde de çok yoğun tartışıldı. Talebimiz de var. Şimdi sanayiciler olarak asgari ücretin ayrıştırılmasını istiyorlar. Şöyle ki hizmet sektörüyle sanayi sektörü ayrıştırılsın. Sanayi sektörü zaten oradaki ücretler daha yüksek belirlensin. Yani insanlar özellikle gençler çalışma yaşamına sanayilerde çalışmak yerine hizmet sektöründe çalışmayı tercih ediyor. İşte görünür bir şekilde işte restoranlarda, alışveriş merkezlerinde gibi yorulmuyor. İşte kirli bir ortam değil gibi bir şeyle. Dolayısıyla orada iş adamlarının, sanayicilerin ciddi zorluk çektiğini, bunun temelde çözülmesi gereken bir problem olduğunu söylüyorlar. Bir de şu var tabii, coğrafyaya baktığımız zaman özellikle Anadolu'daki bazı şehirlerde, yani İstanbul'a büyük metropollerle kıyasladığımız zaman Anadolu'daki ücretler, şeyler, yaşam mali şeyleri, ihtiyaçları daha düşük rakamlarla çözümlenebiliyor. İşte gıda harcamalarından tutun diğer kiraya kadar her şeyde yöresel olarak, bölgesel olarak da asgari ücrette bir artış, farklılaşmaya gitmek. Bu siyaseten kolay görünen bir şeydi. Çok daha önceki yıllarda da tartışıldı. Şimdi bu yıl bununla ilgili bir gelişme olur mu?
Olmaz.
Diyorsunuz. Tartışmaya
olmaz,
bile gerek
yok. Olmaz. Hiç tartışmaya bile girmem yani. Bu konu tartışılacak bir mevzu değil. Herkes kendi kafasında. Yani onlarca yıldır tartışılan mevzuları yani enteresandır. Her Aralık ayında hiç gündemimiz değişmiyor. Asgari ücretle alakalı. Tamam yani insanların geçimiyle alakalı çok önemli. Asgari ücrete yapılacak zam bütün ücretleri belirliyor. Yani sadece asgari ücret değil. Ya buradaki temel yaklaşımda bir sıkıntı var. Yani biz toplumun refahını genel anlamda arttırmak zorundayız. Yani asgari ücret dediğiniz adı üzerinde. Yani insanların yani asgari geçimini sağlayacak rakamlar ki yani özellikle bir ailenin geçimiyle alakalı değerlendirdiğiniz o rakamların yetmediğini herkes görüyor. Yani ailede de bir kişinin çalışmadığı varsayılıyor orada. İşte neredeyse bütün aile fertlerinin çalıştığı ortamda, ancak işte açlık sınırının üzerinde ortalama bir yaşamla
açlık alakalı. Sınırında geldiği seviyeler 20.431.
Şimdi oradan baktığınızda asgari ücretin her halükarda, yani asgari ücretin tartışılmıyor olmasını sağlayacak politikaların peşinde olmamız lazım. Yoksa burada bölgesel uygulayalım. Şimdi ben merak ediyorum. Asgari ücretle çalıştıracak elemanlar nereden bulacak? Konyalılar. Suriyeliler gidiyor.
Yok zaten. Yani sanayilerde 25 binin altında çalışan hiç kimse yok.
Neyin tartışmasını yapıyoruz? Yani asgari ücretle çalıştıracak bile adam bul. Yani asgari ücretle çalışan kimse yok. Çalıştıracak adam bulamıyorum. Çalıştırmak için daha yüksek fiyatlar ödeyeceğim. Ama bölgesel asgari ücret uygulansın. Bu çok uygulanabilir bir şey gibi gelmiyor bana. Bizim orada başka bir şey yapmamız lazım. Bir de şu bir realite. Yani büyük şehirde yaşamanın bir konforu var. Büyük şehirde yaşamanın konforu ağır bedeller ödemek üzerine kuruludur. Eğer küçük şehirlerde yaşamayı tercih ediyorsa insanlar da, onlar da onun tadına varsınlar yani. Tercihler kaderdir biliyorsunuz. Gibi. Dolayısıyla o konuya ben o tartışmaya çok fazla, yani anlamlı bulmuyorum. Net söylüyorum, çok anlamlı bulmuyorum ben. Yani tamam, arkadaşlarımızın sanayicileri bu anlamda dinliyorum ama bana anlamlı gelmiyor bu tartışmalar.
Evet, bir başka grafik var. Asgari ücretin gayri safi yurt içi hasılaya oranı olarak geçen 2016'da çeşitli yıllar var. 1974'te en yüksekmiş 80,6. Şimdi 46,5'a gerilemiş durumda. Evet, asgari ücret bu ay tartışılmaya devam edecek. Önümüzdeki Ocak ayında da Ocak ayının sonuna kadar da bu asgari ücretin rengi olarak alınacak. İş dünyasında normal ücretlerin belirlenmesi, normal ücretlerin artış oranlarına ne ölçüde yansıyacağı tartışılacak. Tabii bunların da belki ilk aylarda enflasyona yönelik olumsuz yönde tesirleri olacaktır.
Kesinlikle olacaktır. Şimdi burada baktığımızda ben mesela şu anki net asgari ücretin, şu an uygulanan mevcutun $500'da giydirilmişe baktığınızda $700'ın üzerine çıktığını görüyorum. Şimdi özellikle düşük katma değerli ürünlerde, işte en çok tartışılan mevzulardan bir tanesi tekstille alakalı. Tekstil sektörü niye teşvik edilmiyor? En fazla istihdamı sağlandığı alan. Fakat katma değerimiz düşük orada. Şimdi $700 giydirilmiş şey, $700 olan asgari ücretli insanları çalıştıracağınız sektördeki rakibiniz kim? $200'la, $250'la Mısır, Bangladeş, Vietnam gibi ülkeler. Dolayısıyla orada zaten yani ne yaparsanız yapın baş edebilme şansı yok. Geriye bir şey kalıyor. Özellikle bugün mesela TÜSİAD'ın Yüksek İstişare Kurulu Başkanı'nın da böyle bir açıklaması vardı. Yani bu anlamda bizim verimliliği tekrar, yani sürekli masaya yatırmamız gerekir şeklinde bir açıklaması var. Yani söz nereden gelirse gelsin, doğruysa hakkını teslim edeceksiniz. Gerçek anlamda bizim kamuda, özelde, şahıs işletmelerinde tek başına çalışan, yalnız kurt olan, bu işe yani şahıs firmasında çalışan insanlar da dahil olmak üzere maksimum verimliliği dikkate alarak insanların o iş süreçleri gözden geçirmesi gerekiyor. Ciddi bir ısraf var bizde. Ki bununla alakalı mesela yani ısraf ekonomisinden kanaat ekonomisine diye bir başlıkla bir seminer ve arkasından da bir kitap başlatılmıştı. Az önce müsiyatın ismini verdiğiniz için. Orada açıkçası yani çok şey yazılıyor. Yapılacak çok şey de var. Fakat uygulamaya geldiğimizde maalesef her birimiz bu anlamda biraz savruk kalıyoruz. Yani çöpe giden yiyecek içeceğin haddi hesabı yok. İşte şu an özellikle yani tüketim noktasında farklı bir boyuta geçmiş vaziyetteyiz. Buralarda da dahil olmak üzere tasarruf, verim ve ısraftan kaçınılacak bir dönemi de gerektiren bir süreçteyiz. Niye öyle baktınız? Katılmadınız mı bana?
Yok, katılmayacak bir durum yok. Zamanımızı
zamanla yoksa olmuş. Yani eğer şeyse yani katılmıyorum diyorsanız katılmayın yani. Katılmak zorunda değilsiniz.
Burada önemli olan konuştuklarımızın sayın dinleyicilerimize ne yönde etki edeceği, onların mutlu bekledikleri cevapları, bilgileri alıyor olmaları değerli. İnşallah orada bir geri bildirim mekanizmamız yok ama olsa ne iyi olurdu.
Ay, geçenlerde bir şey vardı ya, geri bildirim, yani dolaylı olarak duyduğunuz şey. Yani Erkam Radyo'da iki tane adam oturmuş. Yani böyle muhafazakar bir radyoda sürekli faizden bahsediyorlar diye. Biz sürekli faizden bahsetmiyoruz. Sadece bir gerçeklik var. Makroekonomikte büyük dengeler içerisinde devletin uyguladığı, yani para otoritesinin uygulamış olduğu bazı kararlar var. Onlardan bir tanesi de politika faiz oranı her şeyi belirliyor. İster inancınız dahil olun ya da hariç olun, ekonominin büyümesinden tutun, çalışacak insan sayısı, çalışan insanların alacağı ücrete kadar her şeyi belirlediği için, yani istesek de istemesek de o zikredilmesinden rahatsız olunan faiz mevzundan bahsediyoruz. Yoksa faiz taraftarı ya da faizi savunan insanlar değiliz. Etkisini bildiğimiz için bunları söylüyoruz.
Evet.
Bitirelim mi diyorsunuz?
Buyurun.
Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, bir ekonomi gündemi programının daha sonuna geldik. Dilimizin döndüğünce bu haftayı önce anlamaya sonra anlatmaya çalıştık. Hayırlı akşamlar diliyoruz.
Hayırlı akşamlar.